Ayrım 20, sayfa 194. 5. bölüm. Şafaktan önceki karanlık, karanlıkların en koyusudur. Gazeteler yine bazı Almanların gerillacılar tarafından hırpalandığını yazıyor. Ama bu sabahki içtimada ölüm listesi okunmuyor. Belki de yetiştiremediler. Yarın da Allah'ın günü. Herhangi bir aksiliği önlemek için Ajan V.S. Albay P.'den Ahdi Atik Risalesini istiyor. Kaç kere okunması gerektiğini, usulün ne olduğunu soruyor dindar albaya. Albay da sanki Tanrı'nın ticaret işleri temsilcisiymiş gibi kemali ciddiyetle sabahları 17, akşam yemeğinden sonra da 22 kere okunması gerektiğini buyuruyor. Ajanın işine gelmiyor besbelli. Çok bulmuş olacak ki bu zorunluluğu, başkalarına da kitap lazım olur gerekçesiyle geri veriyor albaya Risale'yi. Ama Albay P. kendi hesabını okurken pekala onun yanında kalabilir, dinleyebilir de okunanları. Albay bu teklif karşısında uzun düşüncelere dalıyor. Sonra bunun doğru olmadığını, zira iki kişi için iki misli okuması gerektiğini söylüyor ajana. Durum daha dün buraya gelen yeni giysileri hırpalanmamış tavırlarıyla hayli saygı telkin eden öğretmen H'ye intikal ettiriliyor çözümlenmek amacıyla. Öğretmen olayı ciddi ciddi dinliyor, söylenenleri dikkatle dinlediğini anlatmak için durmadan başını sallıyor. Biraz uzakça bir yerde olduklarından konuşmaları iyi seçemiyorum. Anlayabildiğim kadarı albaya göre ajan V.S. rezil herifin biri. Ajana göre de albay ödlek mi ödlek korkusundan okuyor Risale'yi habire, handi ise altına becerecek korkusundan. Öğretmen bu mucize beklenen kitabı kendisi almak için manevra çevirmiş olacak ki ajan da albay da bir olup kalayı basıyorlar öğretmene. Sonunda nasıl olduysa oluyor, üçü birden anlaşıp çöküyorlar Risale'nin başına, istavrozlarını çıkarıp hazırlanıyorlar, başlıyor öğretmen okumaya. Baklalar sayılı, öldürülen Almanlar var işin içinde, yarın kurşuna dizilmek var. Bu iyi Hristiyanlar kendilerini kazadan beladan koruması için Tanrı'ya niyaz ediyorlar, bunda ne kötülük var ki? Başkaları da İncil-i Şerif'i okusunlar, kim engel olabilir? Üç ahbap çavuşlar her ayetin bitiminde istavroz çıkarıyor, başlarını öne eğip dualar mırıldanıyorlar. Uzun Kosti tam bir dini bütün mütedeyyin edasıyla gözlerini yukarı kaldırıyor, kollarını kavuşturup bu üç ahbap çavuşun duasını kendi diline tercüme ediyor. Yüksek sesle iyice duysunlar diye okumaya başlıyor. Ey ulu tanrım, Kesteryani atış poligonuna biz kurullarından gayri kimi dilersen gönder yarın. Ama bizleri bu felaketten koru. Ben büyük başkomutan başçavuş P kulun ile kam komutanın uyuz köpeği VS kulunu. Yuh be sizlere, tüy suratınızda ayıp be ayıp, ayıp denen bir şey vardır. Leş kargaları sizi. Tanrı'nın bu üç sadık kulu hiçbir şey olmamış gibi birbirlerinin yüzüne bakıyor, okumaya devam ediyorlar. Böylece ulu tanrı adına beklenen tehlikeyi başkalarının başına konduracaklarından emin olarak. Uzun Kosti devam etmeye niyetli ama Barba Apostol, hizaya gelmesi için ona işaret ediyor. Ajan V.S.'nin koltuk değneklerine sarılıp doğruca komutanlığa koşması işten bile değil ayin biter bitmez. Kurşuna dizilme olayları arifesinde adının komutanlık bürolarının herhangi birinde herhangi bir kağıt üzerine not edilmiş olması büyük bir tehlike. Politikacı Bay O, bu üç şarlatandan daha pratik, daha akıllıca davranıyor. Ağdalı bir dille Tanrı'dan merhamet ve siyanet dilemektense bizzat komutanın huzuruna arz-ı endan eylemeyi yeğe görüyor. Ben diyor komutana, burada bir rehineyim, sıradan bir tutuk. Vurulan Almanları benim bizzat öldürmediğimde aşikar. Katiller ele geçirilemediğine göre yapılacak en doğru iş, suikastin vuku bulduğu bölgeden oradaki idari makamlar marifetiyle gerekli sayıda rehine toplatılmasıdır. Bunlar arasında katilin veya katillerin bulunması ihtimali, benim bulunduğum şu kamptaki insanlar arasında bulunması ihtimalinden çok daha fazladır. Şayet tensip buyurursanız ben de arkadaşlarımla birlikte sizlere bu hususta gerekli her türlü yardıma amadeyim. Gidebiliriz kıtalarımızla birlikte olay mahalline. Laf dediğin, mantık dediğin böyle olur işte. Tanrı'ya flörte ne hacet, üstelik cehennem işleri bakımından yetkili olmadığı cevabını da alabilir insan Tanrı'dan. Uzun Kosti'nin söz dinlediği yok, tam formunda, kızmak, eski dertleri karıştırmakta direniyor. Tam bu sırada kampın çevresinde angaryada olan ekipler dönüyorlar koğuşlara. Kapıların kapanması, dışarıda kimsenin dolaşmaması emri çıkıyor. Bizim dindarlar da bu işten kuşkulanıyor. Aşağılık işlerini bırakıp kitabı bir kenara itiyorlar. Onlar da neler olup bittiğini öğrenmek için kalkıyorlar ayağa. Kimsenin bir şey bildiği yok, tahminler yürütülüyor sadece. Emrin geciktiği bunun içinde. Pencere aralıklarından komutanlık binasını gözetliyoruz. Avluda rehine olarak sadece Andrea ile yardımcısı Johan. Bu meşhur Johan'ı ilk defa görüyorum. Çelimsiz, sarılıklı, sinirli bir oğlan. İşgüzarlıkta, yaranma çabasında ustası Andrea'dan daha baskın. Her ikisi de komutanlığa girip çıkıyor, avluyu gözden geçiriyor. 15 numaranın ön kısmını adımlayıp ölçüyorlar, SS'lerle anlaşıyor, tekrar içeri komutanlığa doğru seyirtiyorlar. Kurşuna dizilme işi bundan böyle acaba bu avluda mı olacak diye düşünüyorum. Bugünkü hazırlıklar bizimle ilgili değildi. Birbiri ardından yeni gelenlerle dolu kamyonlar sökün etmişti avluya. Kadınlar, ihtiyarlar, çoluk çocuk, hastalar, iyi giyinmişler, yamalı mintanlılar, çeşit çeşit insan. Herhangi bir mahalle baskınında toplanabilecek cinsten insanlar. Yine Atina'da bir mahalle basılmıştır dedik. Ama bu yeni gelenler Rodos adası Yahudileriydi. Aşağı yukarı 1800 kişi. 15 Ron'un avlusuna sanki yer darmış gibi sık sık birbirine sokulmuş durumda çöktürüyorlar yeni gelenleri. Yaz ortası güneşi taşlara eritecek, öylesine sıcak cehennem. Hava tabakasının titreştiğini görüyoruz. Hava bayağı görünür olmuş, dalgaları kıpırdanmakta. Bu son günlerde birçoğumuz güneş çarpması, yanıklar geçirdik. Bir yerin yanıp sulanmadan bir saatçik olsun güneş altında duramazsın. Günlük angaryalar süresince bu sıcaklığa alışmış olmamıza rağmen böyle. Tam 8 gün gemiyle aç susuz Pire'ye getirmişler Yahudileri Rodos'tan. Bu yolculuğun bir sonu olmasını istedikleri belli. Bir an önce bitsin artık bu korkunç yolculuk. Bütün istedikleri bir yerde mola vermek, durmak, nefes almak. Bitmez tükenmez yüzyıllar boyunca böyle bir durak özlemekte bu yeni gelenler. Alışık olmaları gerek bu yolculuklara oysa. Damarlarındaki kanın bu kadar aceleci, bu kadar kaynar olmaması gerekirdi. Onların sabırla olan ilgileri yüzyılları doldurur. Açlık ve susuzluk da öyle. Çöllerin ateşi altında bitmez tükenmez hicretler, verimsiz kıraç topraklar, çıplak dağlar ve tepeler boyunca. Bütün bunların bu yeni gelen misafirleri daha dayanıklı, daha anlayışlı, daha sabırlı, daha yumuşak başlı kılmış olması gerekir. Fakat ömrümde bu gelenler kadar sinirli, tedirgin, hırçın, talepkar, zapt edilmez insanlar görmedim. Bu beni İsrail kızları, bu beni İsrail oğulları kadar. Daha kampa gelir gelmez şikayetlere, hırçınlıklara, kavgalara, önüne gelene çatmaya, söz dalaşmalarına başladılar. Bunların unutamadıkları tek bir şey, kaybetmedikleri tek bir his var, orası muhakkak. Çöllerin sonsuzluğu. Dar yerler onlar için değil. Böyle bir yerde olunca da bu yerin varlığını bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Bu yer bir ev, bir mesken olunca duvarları, kapıları gülünç hale sokuyorlar, sesleri, şamataları ayyuka çıkıyor. İsa'yı elbette ki çarmıha geleceklerdi. Ne işi var o Halim Selim, o yumuşak, o kuzu kuzu kişinin bu alev almış yığının arasında? Musa'yı çarmıha gelemediler. Çünkü Musa'nın gürleyen bir sesi vardı. Kızdığı zaman gözleri şimşekler çakar, çatılırdı kaşları. Belinde de bir hançer vardı Musa'nın. İsrail oğullarıyla kızlarını yere çömeltiyorlar. Hiç itiraz etmiyorlar buna. Andrea onlara kendi dilleriyle konuşuyor. Dikkat kesilip dinliyorlar. İster misin bizim Andrea beni İsrail'in yeni önderi, yeni Mesih'i olsun? O da Musevi. O uzun yolculuklarının sonunda kendilerinden birini bulmuş olmaktan büyük sevinç duysalar gerek. Bu iyi hali, Munis muameleyi bu azgın yığını yatıştırmak gücünü kendinde bulabildiği için Andrea'nın bütün kusurlarını, bütün o bize yaptıklarını affetmeye hazırlıyorum kendimi. Kendi milletini. Rahat durmalarını, uslu uslu oturmalarını, kımıldamadan, bağırmadan, yaygara koparmadan, zamanı gelip buradan gidene kadar, Almanlar kızıp da kırbaçlarla girişmeden beklemeleri gerektiğini öğütlüyor Andrea tatlı bir dille. Onlar da buna inandılar mı dersiniz? Asıl kızıl kıyamet tam bu noktada kopuyor. Birden ayağa fırlıyorlar Yahudiler. Ellerini kollarını sallayarak bağırışmaya, su, ekmek istemeye başlıyorlar. Başlarını sokacak bir yer istiyorlar. Güneşin altında mı bekleyeceklerdi? Ne biçim Yahudiydi o? Andrea'yı yuhalıyorlar şimdi. Kırbaçlara aldırış ettikleri yok. Varsın kıyamet kopsundu. Onlar su istiyorlardı. Su, ekmek istiyorlardı. Doktor ilaç istiyorlardı hastaları için. Andrea'nın şeytan görsündü yüzünü. Sarmışlardı çevresini. Andrea bu şuurunu yitirmiş kalabalığın ortasında kendini savunuyor, itip kakıyor, ak saçlı başlara yumruk sallıyor, ellerini ısıran bebeleri tekmeliyor, gözlerini yummuş gelişi güzel tokat atıyor, gözleri parlıyor kızgınlıktan, kıpkırmızı kesiliyor. Ağzından tehditler, lanetlerle karışık, yakası açılmadık küfürler saçılıyor. O bildiklerinizi burada unutacaksınız diye bağırıyor, boğuşmaya devam ediyor. Kendisi çoktan unutmuştur o bildiklerini. O şimdi ne bir Yahudi ne de bir Yunanlı. O şimdi kendisini en güçlü kimse ona kiralamış şeytanca bir kuvvet. Tek bir görevi var onun, Andrea'yı korumak. Andrea için çalışmak. Her şey Andrea için. Dünyada başka hiçbir şey kalmamıştır onun için. Dönüp yardımcısını arıyor, Johann'ı. Johann kalabalığın içinde tırnaklarıyla yanaklar yırtmakta, kulaklar eller ısırmakta, kudurmuş bir köpek gibi uluyarak kalabalığın içinde kendisine yol açmakta, ilerlemekte. Yüzü gözü kana bulanmış, elleriyle insanları saçlarından, kulaklarından, burunlarından kavrayıp çekmekte. Sonra da bu eller yumruk olup rastgele sağa sola inmekte. Yeter ki boşa gitmesin. Seyseler de yardıma geliyor şimdi. Kovaç dipçikle girişiyor işe. Öbürleri ıslak tahta parçalarıyla saldırıyorlar. Bir başkası tabancasının kabzasını işletiyor. Feryatlar, bağırışmalar, ulumalar birbirine karışıyor ve komutanla yardımcısı bu manzarayı izliyorlar gülümseyerek. Kalabalık dize gelmiştir artık. Sesler ağlaşma oluyor. Dize gelen kalabalığın içinde bu baş kaldırmayı bastıran kahramanlar kışkırtılmış çoban köpekleri gibi dolaşıyorlar. Bu durum sık sık tekrar ediliyor. Seyseler, Andrea ve Johann biraz dinleniyorlar. Bir iki kadeh devirip yorgunluklarını gideriyorlar. Yeniden yükleniyorlar su, su diye bağıran kalabalığa. Bu iş akşamlara kadar sürüyor ama sürgün Yahudilere bir damla su verilmiyor. Ertesi gün angarya için bizden adam aldılar. Ölüleri, komada olanları bir bodruma taşıyoruz. Tam 7 ölü ve 15 kadar da komaya girmiş yarı ölü var. Bir de ayakta duramayan bir ihtiyar. Kötürüm bu adam. Başkaca bütün duyuları yerinde. Komutan bu ihtiyar kötürümün yaşamasını gereksiz bulduğundan bir kurşun sıkıyor beynine. İhtiyarın beyni sağa sola saçılıyor. Çevredekilerin yüzüne gözüne bulaşıyor. Üstünü başını kirletiyor. Böylece bu ihtiyarı taşımak bizim için kolaylaşmış oluyor. Johann bize fena çıkışıyor. Cesetleri komadakileri taşırken gösterdiğimiz itina hoşuna gitmiyor. Bunlar köpek, hatta köpekleşi bunlar diyor. Nasıl taşınacaklarını gösteriyor bize. Taşımakta olduğumuz 90 yaşındaki ihtiyar kadını yere bırakmamızı emrediyor. Kadıncağızın yüzünde çok hazin, çok acınacak bir ifade var. Ak saçlarını doluyor eline. Johann ve sürüklemeye başlıyor kadıncağızı sırt üstü. Ne bir ses ne bir hıçkırık, sadece sevimli gözleriyle bize bakıyor ihtiyar kadıncağız. Ellerini bize doğru uzatarak yardım istiyor. Ak saçları olduğu gibi elinde kalıyor Johann'ın ve o zaman bırakıyor kadını bu canavar. Elimizden geldiği kadar çabuk olmaya bakıyoruz. Deli gibi koşarak yükümüzü bırakıyor, yıldırım gibi geri dönüp yenisini alıyoruz bir an önce bitsin bu işkence diye. Nasıl taşımamız gerektiğini bize bir daha tarif etmesinler diye. Yahudi kafilesinin gelişinin üçüncü günü Kovaç izinli çıkıyor. Çalışmaktan yorulmuş bitap düşmüştü. Ellerine, kollarına kumanda edemez olmuştu bitkinlikten. Ölü gibi dolaşıyordu etrafta. Ama çoğu zaman oturup devam eden işkenceleri seyrediyordu. Arada sırada bazı talimat veriyor, öbür seyselere küfrediyor, çıkışıyordu. ''Siz bir köpek bile öldüremezsiniz, beceriksiz herifler!'' Bodrum'a taşıdığımız bu zavallılardan biri şikayet etmek gücünü bulabiliyor kendisinde. Kasketini çaldıklarını söylüyor, sızlanıyor. Bizim çaldığımızı iddia ediyor. Oysa kasket Johann'ın başında. Bunu da kendisi görüyor açıkça. Johann'dan istemekten korkuyor. Kendisine bizimkilerden birini verdiğimiz zaman rahatlıyor ancak. Bu kasketin onunki olduğunu kabulleniyor. Bir saat geçmeden de ölüyor. Kızgın çöllerde ya da insanların oturduğu uygar kesimlerde binlerce yıl boyunca aç susuz dolaşan bir ulusun ruh haletine girmenin mümkünü yoktur bizler için. Bu ulus kendi iklimi dışında kalmıştır, toprağı yoktur. Her an yola çıkmayı göze almıştır. Sevmek ve sevilmek için vakti olmamıştır. Kökleşememiştir toprağa. Her an çadırlarını dürüp yola revan olmak emrini alabilir. Gözleri bir mıknatıs gibi saplanmaktadır. Bir toprak gördüğünde kendisine beşik ya da mezar yapmak için. Her şeyi krediyledir. Her aldığı eziyettir. Nereye gitse gönlüyle benimseyememektedir. Salt damarlarındaki kanın kafasındaki aklın kumandasına uymaktadır. Tehlikelerin ve durakların sinyal düdüklerine bırakmıştır kendisini. Bunun içindir ki ajan B.S. bu zavallıların aleyhinde bulunduğu zaman onun kim olduğunu unutuyor, durumu kavrayamıyoruz. Tartışmalar sırasında kimsede acıma hissi uyanmıyor bu talihsiz ulus için. Bay L. bu zavallıların bizlere çok benzediğini söylüyor. Yani biz haydari rehinelerine. Başını sallıyor anlamlı. Asil yüzündeki kırışıklıklar acayip bir masal ormanının dalları gibi birbirine karışıyor. Onlara acıdığını söylemekten çekinmediğini mi anlatmak istiyorsun diye soruyor albay elindeki ahdi atike kaldırarak. Evet, çok acıyorum onlara diye karşılık veriyor Bay L. Halinde gerçeği söylediğini bilen ve bundan korkmayan insanların ifadesi var. Tartışma genelleşiyor. Herkes bir kendi görüşü olsun istiyor bu sorunda. Yahudi meselesinde. Ama sonunda hep yalan, hep içtensizlikle konuştuğumuzu anlıyoruz. Birçok sinirli tanınan tipler gerçekte hiç de öyle göründükleri gibi değildirler. Birer taklitçidirler. Belki bir zamanlar daha çocukluk yıllarında kaşlarını çatarak sert sert konuşan bir öğretmenin ya da bir babanın hayranı olmuşlardır. O kadar. Bundan sonrası hep taklit, hep özenti. Kimin görüntüsü daha güzel, daha uygunsa kolayca onu taklit etmek. Bazen bunları en korkunç vahşetin taraftarı, bazen de gözleri yaşlı kalpleri merhamet dolu görmek mümkündür. Bay L. sakin yumuşak sesiyle beni İsrail'in serüvenlerine anlatıyor uzun uzadıya. Katliamları, programları, dönüş, kurtuluş arzularını. Barba Apostol kabulleniyor. Evet, öyledir, öyledir ama gene de ruhlarında musibetler dolu olduğunu kabul etmesi gerekir Bay L.'nin. Neydi o Selanik'teki halleri? Trene bindirildiklerinde daha üzerleri aranmadan yaptıkları. Paraları tomar tomar yırtıp pencereden savuruyorlardı. Neden yırtıyorlardı da fakir fukaraya dağıtmıyorlardı, fakir halka vermiyorlardı? Sevmiyorlardı bu fakir halkı da ondan diye karşılık veriyor Bay L. Salt bu sebepten. Bak gördün mü ya, hiç kimseyi sevmezler. Sevebilmek için vakit bulamamışlardır. Sırf Yahudi'yi severler, bir de kendi keselerini. Hep kovulmuş, hep ezilmiş, hep hakaret, işkence görmüşlerdir. Görmedikleri zaman da hep bunları beklemişlerdir. Ruhlarında böylesine bir kasırga estiği müddetçe de hiçbir şey için vakitleri olamaz. Ömürleri sonsuz, bitmez tükenmez bir savaş içinde geçmektedir. Bütün ömürleri, bütün tarihleri boyunca, Exodus'tan bugüne dek. Bütün bunlar doğru, anlıyorum bunları diyor Barba Apostol. Ama gel gelelim, şimdi şu an üzerlerinde kaç okka altın bulunduğunu biliyor musun? Bütün bu altınları arama yapıp alacaklarından haberleri mi yok? Bu altınları Almanlara teslim edeceklerine kamyon avludan geçerken birer ikişer atı verseler de olmaz mıydı? İşte o zaman aferin derdim onlara, acıyabilirdim hiç olmazsa. Adamların bir şey sakladığı, gizli bir yanları yok ki. Gerçeği söylüyorlar, açık seçik. Biz diyorlar, hassas değiliz. Tek bir kuruş atmayız sokağa, umutla birlikte yaşarız. İşte onların gücü, umuda bel bağlamak. Bunun için keselerini sonuna kadar, mezara kadar göğüslerinin üstüne bastırmaları. Son demlerine kadar. Tıpkı senin kendi yurdunu savunman gibi. Nefes aldığın sürece bu işi yapmakta devam etmen gibi. Onlar da umutlarını savunurlar. Onların yüzyıllar boyunca bir yurtları olmamıştır. Ama günün birinde kendi topraklarına dönebilme umuduyla yaşıyorlar. Dönüş ideali ile besleniyorlar. Ülküleri bu. Ve de kendi keseleri onlara sağlık, esenlik, kurtuluş, dönüş için gerekli navlunu sağlayacak tek araç. Yamyamların arasından aşıp kendi topraklarına kavuşmaları için gereken şeyleri sağlayacak araç. Nasıl ki sen dar ağacına götürülünceye kadar umudunu yitirmiyorsan, onlar da öyle. Umutları ve keseleriyle birlikte, daha doğrusu keselerinin içinde umutlarıyla. Arama başlıyor. Şimdi herkes tartışmayı bırakmış pencerelere koşuyor. Avluyu pancurların aralığından, deliklerinden seyretmek için kendine bir yer arıyor. Yahudiler bağdaş kurup yere oturmuşlar. Yüzleri kuzeye dönük. Karşılarında seyseler duruyor. Ellerinde kırbaç yok. Komutanla subaylar yan tarafta durmuş seyrediyorlar. Aramayı 10 kadar seyse yapıyor. Başta da Andrea ile Johann. Komutan yardımcısı düzenliyor bu işi. Kimin ayağa kalkması gerektiğini parmağını oynatarak emrediyor. Bu asabi insan yığınından tıs çıkmıyor şimdi. Bütün deney başlamıştır artık onlar için. Fanilalarını, çoraplarını bile çıkarmak zorundalar. Giysilerin dikişlerinden, ayakkabıların köselelerinden, çıplak vücutlarına bağladıkları iğreti bez kemerlerinden, iki katlı askılardan, koltuk altlarından, saçların arasından altın yağıyor etrafa. Kıymetli taşlar, paha biçilmez gerdanlıklar, çeşit çeşit altınlar, yüzlerce binlerce altın para. Almanların hiç acelesi yok bu işte. Bu iş ne zaman isterse o zaman bitsin. İsterse 10 gün sürsün. Aldırdıkları yok. Yeter ki temizlik tam olsun. Hiçbir şey kaçırılmasın. Üstleri arananlar uzakça bir yere götürülüp orada bekletiliyorlar. Kadınları Kovaç, Andrea ve Johann üçlüsü arıyor. Kovaç ilk defa sinirli değil. Gülüyor, şakalaşıyor. Bu iş hoşuna gidiyor belli. Bir kızcağızın memesini çekiştiriyor. Bütün gücüyle mıncıklıyor. Kızcağız feryadı basıyor. Sonsuz acılar içinde ağzı öylece açık kalıyor uzun zaman. Dilinin altına gizlediği birkaç altın dökülüyor yere. Kovaç gülüyor, işkence devam ediyor. Daha diyor, daha. O daha dedikçe altınlar habire dökülüyor. Komutan da gülüyor. İlk defa görüyoruz güldüğünü komutanın. Bu altın yağmuru bir ara sona eriyor. Kovaç kızın memesini bırakıyor. Yüzüne bakıyor, bir iyice, sonra tekrar kavruyor memeyi. Var daha burada diyor, pis elleriyle kızın memesini sağa sola çekiştiriyor. Üstleri arananlara ikinci arama için eski yerlerine dönmeleri emrediliyor. Andrea'nın önemli bir buluşu var. Komutan ona yaklaşıyor, omzunu okşuyor, tebrik ediyor ve bu coşkunlukla yerden iki altın lira alıp bahşiş veriyor Andrea'ya. Bu sırada Andrea'nın arama yaptığı kızcağız çırılçıplak durumda bu merasimin bitmesini bekliyor. Elleriyle yüzünü kapıyor. Kızın bacaklarını açmışlar. Hiç umulmadık yerlerini arıyorlar pis elleriyle. Küçük bir bez parçası içine dikilip saklanan birkaç altının yerini oradan sarkan bir kınap parçası meydana çıkarıyor. Kızın giysilerine, ayakkabılarına ve siyah saçlarına ceza olarak el konuyor. Tıraş ediyorlar kızı. Dımdızlak bırakıyorlar yaz güneşinin altında. Boşuna zahmet diyorlar Yahudilere. İdare nasıl olsa biliyor, içlerinden herhangi biri birkaç altın yutmakla bunları kaçırabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Karınlar, bağırsaklar da delinecek, haberleri ola, boşuna zahmet. Kovaç altın dişlerin ne olacağını soruyor. Komutan yardımcısı bir dişçi bulunup bulunmadığını soruyor rehineler arasında. Bulunmadığına göre de o sırada yere yatırdıkları ihtiyarın dişlerini paslı bir kerpetenle söküp çıkarıyorlar. Tam dört gaz sandığı lebalep altın para, altın diş ve kanla doluyor. Oysa henüz 800 kişinin araması yapıldı. Birkaç gün sonra Yahudileri tekrar kamyonlara bindirip Polonya'ya gönderiyorlar. Bu yeni yolculuk sırasında çekecekleri işkencelere rağmen acımıyoruz onlara. Bu yolculuğun ancak yarısına kadar varabileceklerini biliyoruz. İyi haberler alıyoruz bu son günlerde. Tüm kamp yeniden umutlarla, hayallerle yaşamaya başlıyor. Ama bu sefer rehinelerin hayalleri gerçek oluyor. Demek yaşıyoruz her şeye rağmen ve Haydari kampının dışında SS'lerden uzak. 10 gün öncesinden öğrenmiştik kurtulacağımızı. Ağustos sonlarına doğru almıştık haberi. Habercilerimiz gelmişlerdi tam takım bir gece yarısı Haydari tepesine. Hunilerini alıp gelmişlerdi, seslenmişlerdi bizlere. Alo, alo, habercileriniz konuşuyor. Arkadaşlar, 5-10 gün sonra kurtuluyorsunuz. 5-10 gün sonra hürriyet. Almanlar 10 gün içinde kaçtılar. Bir sabah yoklamada istilacı elindeki listeyle gelip özgür rehinelerin, özgür tutsakların ilk bininin adlarını okuyor. Taburcu ediliyor 1000 kişi topluca. Birkaç gün geçmeden de kampın bütün koğuşlarında, avlularında şeytanlar cirit oynuyor. Ama bazı geceler, hele hayaletlerden korkmayanlar, ay ışığının altında bazı gölgelerin zalongo halayını çektiğini görebiliyorlar. Bazı evren dışı seslerin biz taburcu olanlara seslendiğini duyabilirler. Güle güle arkadaşlar. Yolunuz açık olsun, güle güle. Gidin, kan ağlayan halkımızın dizleri dibine diz çökün. Size tekrar savaşmak olanağını bağışladığı için ona teşekkür edin. Bunca kan ve acılar karşılığı kazandığınız özgürlüğünüzü koruyun göz bebeğiniz gibi. Bizler burada hep birlikte yaşadığımız, ızdırap çektiğimiz, kanımızla, gözyaşlarımızla suladığımız bu koğuşlarda, bu avlularda kalıyoruz. Gideceğiniz yerlerde bizim çocuklarımıza rastlarsanız, onları ellerinden tutup mezarlarımızın başına getiriniz ve orada size emanet ettiğimiz vasiyetnamenin kırmızı mührünü açıp okuyun onlara. Yazarın notu. Kahramanların vasiyetnamesi başlığını taşıyan son bölüm bir aramada kaybolmuştur. Kitabın sonu. 6 Temmuz 2010, sayfa 205.